Ayrım 22.
Bu örnekler Gana'da Aşantiler ve Fantiler, Mali'de Turagiler ve Fulaniler ve Bambaralar içinde geçerlidir. Bu durumda Afrika'nın genç ülkelerinin içten kemirilmesine yol açmakta, bu çeşitli kabilelerin ülkenin yönetimini ele geçirmek, bazen de birbirini ortadan kaldırmak için giriştikleri kanlı mücadeleler, Afrika ülkeleri ve milliyetçiliği için gerçek bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bir iç sorun olduğu için gerek Afrika ülkelerinin ve gerekse diğer ülkelerle uluslararası örgütlerin karışamadıkları bu kanlı kavgalar genellikle dünya kamuoyunun gözünden de saklanmaktadır. Bu karanlık ve kanlı kavgalardan sadece Nijerya'da kopan Nijerya-Bifara savaşı, eriştiği boyutlar, işin içine karışan uluslararası çıkarlar ve bir de sorunun farklı niteliği nedeniyle dünya kamuoyunun gözleri önünde cereyan etmiş, bir de Asyalı azınlıkların Uganda'dan atılma sorunu, bu azınlıkların İngiliz uyruklu olmaları ve Idi Amin'in alışılmamış hareketleri yüzünden ilgiye çekmiştir. Bunun dışında birçok etnik savaşım üstü örtülü bir şekilde sürüp gitmektedir. Afrika'yı çok zayıflatan bu savaşımlar farklı biçimlerde düşünülebilmektedir. Örneğin Etiyopya'da haberleşme Müslüman Eritreleri, BM Genel Kurulu kararına aykırı olarak ve sahte bir oylama ile kendilerine bağlayarak bu azınlığı ezme sorunu yaratırken, dipnot 8, bakınız John Franklin Campbell, Background to the Eritrean Conflict, Africa Report, 1971, sayfa 5. Diğer yandan Baronidi'de 600 bin Tutsi azınlığının ellerindeki modern silahlardan yararlanarak silahsız bir çoğunluk olan 3 milyonluk Huti kitlesinin ortadan kaldırmaya doğru gitmektedir. Dipnot 9, bakınız Ekonomi ve Politika gazetesi 17.1973 sayfa 3, bu katliam belli aralıklarla günümüzde de sürmektedir. Afrika'daki bu etnik sorunun asıl tehlikesi, bu genç ülkeler için çözülmesi zor sorunlar çıkarmanın yanı sıra mevcut devletlerden ayrılmak istemek biçiminde kendini göstermektedir. Afrika milliyetçiliğinin sorunu da burada belirmektedir. Afrika ülkeleri kendilerini Avrupalı sömürgecinin boyunduruğundan kurtarmak için self determinasyon hakkını ileri sürmüşler ve Afrika uygulamasında bu ülke öz yönetimle aynı anlama gelir olmuştu. Şimdi ise bu ülkelerden bir takım farklı etnik gruplar ayrılmak istemektedir. Böylece Afrika milliyetçiliğinin bağımsızlık için kullandığı bu ülke şimdi kendisine karşı dönme eğilimini göstermektedir. Aslında self-determinasyon yalnız Afrika ülkelerinde değil, daha önce birçok durumda çözülmesi güç sorunlar yaratmış bir ilkedir. Self-determinasyon 18. yüzyılda hükümetlerin meşruluklarını yönetilenlerin iradelerinden ayırdığı önermesi biçiminde doğurmuş, sonradan 19. ve 20. yüzyıllarda insanın ulusal hayvan olduğunu, bu nedenle destekleyeceği hükümetin kendi öz ulusunu temsil eden hükümet olması gerektiğini önemli sürdürmüştür. Dipnot 10, Emerson, sayfa 284-285. Böylece self determinasyon ilkesi her somut durumda yeniden yorumlanan ve farklı uygulamalara sahne olan bir ilke durumuna gelmiştir. Bir ulusa siyasal bağımsızlığın verilip verilemeyeceği evrensel olarak uygulanabilir nesnel kurallara göre değil, ortaya çıktığı zaman bağımsız olarak incelenecek olan her olayın gerçeklerine göre saptanacak bir husus olmalıdır. Ölçüt böylesine siyasal bir ölçüt olunca, örneğin bir Polonya ve Bohemia bağımsız olabilecek nitelikte sayılmakta, fakat sömürgelerin beyaz olmayan halkları için bu nitelik yadsınmaktadır. Dipnot 11, Boel, sayfa 47. Afrika milliyetçiliği ideolojisi bu nazik duruma sınırlarındaki bir değişikliğin meşru sayılabilmesi için bunun bölünmek için değil birleşmek için yapılması gerektiğini ortaya atarak ve yeni bir self determinasyon anlayışı getirerek çözüm bulma yoluna gitmiştir. Bu anlayışa göre self determinasyon ilkesi ancak yabancı işgalinin geçerli olduğu yerlerde söz konusu olabilmektedir. 1963 Addis Ababa toplantısında Kenya delegesinin sözleriyle bir takım vatandaşların karşı çıkmasıyla toprak bölünmesi söz konusu olduğu zaman geçerliliğini yitirir. Dipnot 12, niye? Sayfa 40. Doğal olarak ilkeye göre bir birleşme sağlayıcı öğe olabilecek sınırlar ötesi kabile bağları da gayrimeşru sayılmaktadır. Dipnot 13, İbit. Böyle bir self determinasyon anlayışının gene de siyasal bir ölçüt geliştirmekle birlikte çok daha kendi içinde tutarlı ve nesnel olduğu rahatça ileri sürülebilir. B. Emperyalizmin kalıntıları, beyaz yönetimler ve kurtarılamamış topraklar. Emperyalizm Afrika'dan çekilirken yalnız kötü bir miras değil, aynı zamanda kendi geleneğini sürdürecek bir takım mirasçılar da bıraktı. Bunlar beyaz azınlıklar tarafından ırkçı bir politika ile yönetilen Güney Afrika Cumhuriyeti ve Güney Rodezya ile Portekiz'in hala bağımsızlık tanımamakta direndiği Gine, Bissau, Cabo Verde, Mozambik ve Angola gibi kurtulmamış topraklardır. Dipnot. Daha önce de dipnotta belirttiğimiz gibi bu Portekiz sömürgeleri Lizbon'da Spanyol hükümeti darbesinden sonra bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Beyaz yönetimler sorunu. Avrupalılar daha önce de görmüş olduğumuz gibi Afrika'yı sadece sömürme değil aynı zamanda yerleşme kolonisi olarak da kullandılar. Batı Afrika'daki sömürgeler iklim uygun olmadığı için beyaz kolonlar sorunundan kurtuldular. Dipnot 14. Ghana hükümetinin eski danışmanlarından Sir Arthur Lewis, beyaz kolonları ülkeye uğratmadığı için Ghanalıların Anofel sineğine büyük bir anıt dikmeleri gerektiğini söylemiştir. Ama iklim ve doğal koşullar uygun olduğu için Avrupalı kolonların gelip yerleştirdikleri sömürgeler, bunların yarattıkları sorunları bağımsızlık öncesinde olduğu gibi, dipnot 2, 2. bölüm beyaz kolonların varlığı. Bağımsızlık sonrasında da çekmek zorunda kaldılar. Bu kolonların yarattığı büyük sorunların belki en canlı örneği Kara Ayaklar, Pidis Noris diye anılan Cezayir Fransızlarının hem Cezayir hem de Fransa'nın başına çıkardığı olaylardan somutlaştırırken Kara Afrika'da nasibini almaktan geri kalmıyordu. 1910 yılından beri Dominion statüsünde olan Güney Afrika Birliği 1961 yılında Cumhuriyet olarak bağımsızlığını ilan ettiği zaman uzun bir zamandır uygulaya geldiği ilk ayrım politikasını Ampreyhit resmi doktrin haline getirme fırsatı buldu. Dipnot 3, Ampreyhit'in tarihçisi doktrini ve uygulaması konusunda bakınız baskın oran Güney Afrika'da ırk ayrım politikası Milliyet 5 Mayıs 1973. Onun arkasından gene eski İngiliz sömürgesi Güney Rodezya, Ian Smith yönetiminde tek taraflı olarak bağımsızlığını Mart 1970'te ilan ederken Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki beyaz kolonların Kara Afrika'da yalnız olmadığını gösterdi. Afrika ülkelerinin dış politikasına değinirken bunların gerek uluslararası kuruluşlarda ve gerekse kendi aralarındaki ilişkilerde birleştikleri en önemli noktalardan birinin emperyalizmin bu kalıntılarına karşı çıkmak olduğunu görmüştük. Bu bakımdan Afrika'daki beyaz yönetimleri Afrika'nın genç ülkelerini birbirine bağlayan çok önemli bir öğe olarak yani olumlu bir sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir. Fakat mesele biraz kurcalanınca durumun hiç de olumlu olmadığı görülecektir. Bir kez hemen söylemek gerekir ki bu beyaz yönetimler kıta dışında değil de ama kıta içinde ilişkiler bakımından Afrika milliyetçiliği için birleştirici olduğunu çok bölücü olmaya başlamışlardır. Nitekim Ekim 1971'de Mogadisco konferansında Doğu ve Orta Afrika ülkesinden 14 tanesi Pretoria, Güney Afrika Cumhuriyeti hakkında izlenmesi gereken ortak stratejiyi görüşmüş, sorun hiç de iç açıcı olmamıştır. Malawi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ve fil dişi kıyısı beyaz yönetimlere açıkça eğilim göstermiştir. Kenya ve Burundi'nin durumu Afrika milliyetçiliği niteliğini hak etmeyecek kadar kararsızdır. Dipnot 15, bakınız Gilbert Comte, Le Unte African Endanger, sayfa 17. Zaten Mali ve Başkanı Banda 1965'ten beri Güney Afrika ile diyalog kurma temasını işlemektedir. 1967'de de bu rejimi tanımıştır. Banda'ya göre gerçeğe açıkça bakmaktan kaçınılmamalıdır. Madagaskar bu beyaz rejimlere ticaret görüşmelerine girişmiştir. Hatta Malawi 1971 yılında Güney Afrika'dan silah yardım bile almıştır. Dipnot 16. Bakınız African Research Bulletin Series sayfa 2252-2253. Ghana'nın başkanı Busia da aynı paralelde gözükmektedir. Fil dişi kıyısının başkanı Hopodidit Bogini ise diğer konulardaki genel tutumunu burada da yinelemekte ve beyaz yönetimlerle ilişki kurmaya akımının şampiyonluğunu yapmaktadır. Dipnot 17, bu konuda bakınız Beşir Ben Yahamat sayfa 2037-2039. Etiyopya, Nijerya, Senegal ve özellikle Doğu Afrika'nın olduğu kadar bütün Batı Afrika'nın ilerici yöntemleri olan Zambayi ve Tanzanya'da bu eğilime şiddetle karşı çıkınca bölünme kaçınılmaz olmaktadır. Dipnot 18, Basil Davidson, Le Projet Indiole Afrique, sayfa 1-5. Beyaz yönetimlerin Afrika milliyetçiliği için oluşturduğu ikinci önemli tehlike, bu yönetimlerin özellikle Güney Afrika'nın milliyetçiler tarafından sıkıştırıldıkça sertleşmesidir. Nitekim iktidardaki hükümet, Afrikaner milliyetçileri, dipnot, Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki beyazların milliyetçiliği için bakınız Edwin Munker, Afrikaner and African Nationalism, Oxford University Press, Institution of Race Relations, 1967, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin izlediği dış politikanın bir Güney Afrikalı beyaz tarafından savunulması için bakınız John Barat, Southern Africa, A South African View, Foreign Affairs, sayfa 147-168. Tarafından ılımlı olmakla suçlanmaktadır. Bu faşist yönetimler normal olarak saldırgan niteliktedir. İngiltere gibi gelişmiş ülkeler bunlara silah satmaktadır. Dipnot 19. 1963 yılında İngiliz hükümeti Güney Afrika Cumhuriyeti'ne silah satışını lanetleyenlere Sömürgeler Bakanı Lord Dermot'un aynı vesileyle 1775 tarihinde söylediği şu sözleri hemen hemen aynı biçimde tekrarlıyordu. Millet için bu derece karlı olan bir ticaretin sömürgelerimizde kısıtlanmasına ya da kesintiye uğratılmasına hiçbir şekilde müdahale edemeyiz. Davidson, Afrika'da Milli Kurtuluş ve Sosyalizm Hareketleri, sayfa 14. Rhodesia'da Zimbabwe African People's Union, ZAPU ve Güney Afrika'da African National Congress, ANC gibi milliyetçi partilerin politik mücadelelerinin yanı sıra Rhodesia'da gerillalar silahlı mücadele vermektedir. Dipnot 20. Bakınız Yeni Ortam 3 Ocak 1974 sayfa 4. Bu tüm bu etkenler birleşince Zambiya ve Tanzanya'da ilerleyici rejimler bu beyaz rejimlerin açık saldırısına uğramaları beklenebilir. Dipnot 21. Martin Metal Roach sayfa 770. Gene bir üçüncü tehlike bu beyaz yöntemlerin ırk ayrımı uygulamalarının Afrika milliyetçiliğinin militanları için bir tarih üyesi olmasıyla ortaya çıkmaktadır. Dipnot 22, Martin Mantle Roche, sayfa 771. Bu tarihler sonucu takınılacak tavırlar hem beyaz yönetimler altındaki zencilere daha çok zulüm yapılması sonucunda doğuracak, hem de daha önemlisi Afrika'nın ilerici rejimlerinin koşullarının ve olanakların elverdiğinden daha radikal bir çözüm yollarını itebilecektir. Bu rejimlerin en önemli ve zararlı niteliklerinden biri, uluslararası emperyalist politikaların desteğini almak ve birbirlerine destek olmak yoluyla yaşamlarını kolaylıkla devam ettirebilmeleridir. Bu beyaz yönetimler, dünyanın kokarcası, dipnot 23, Mackay sayfa 85, diye anılan Portekiz dışında, dipnot 1974 Spinole darbesinden önce, hiçbir devletin açık desteğini almamışlardır ama, özellikle Güney Afrika, kıtanın ekonomik bakımından en güvençli ülkesi olması bakımından, hem Güney Rodezya'yı baskı yapılmasını engellemekte, hem de kendisi uluslararası tröstlerin önemli bir kar alanı olması bakımından, büyük kapitalist ülkelerin en azından gizli desteğini devamlı olarak sağlayabilmektedir. Dipnot 24, Brackley, sayfa 161. Afrika'nın genç ülkeleri normal koşullarda yabancı sermaye sıkıntısı içindeyken milyarlarca dolar tutarındaki yabancı sermaye Afrika'ya koşmakta fakat hep Angola, Namibya, Güneybatı Afrika, Mozambik, Rodezya ve Güney Afrika Cumhuriyeti gibi yerlere yerleşmektedir. Dipnot 25, Castrus Kuplii Afrika, Jan Afrika, sayfa 52-57. Kar oranının yüksekliği dolayısıyla bu beyaz yönetimlere ve aşağıda inceleyeceğimiz Portekiz sömürgelerine hücum eden bu sermaye akımı arkasından mensup olduğu ülkenin ekonomik ve özellikle siyasal ve askeri desteğini de sürüklemektedir. Dipnot 26. 1965-1970 arasında sadece Güney Afrika Cumhuriyeti'ne akan batı yatırımları 2,5 milyar dolara yakındır. Bu nedenle herkes tarafından nefretle suçlanan bu ırkçı beyaz rejimler boykot ve türlü yollarla ortadan kaldırılmak şöyle dursun zayıf bile düşürülememektedir. Dipnot 27, Rhodesia'nın uygulanan ekonomik yatırımların neden etkisiz kaldığı konusunda bakınız ARBFT Series Volume 4 No 9. Kurtarılamamış topraklar sorunu. Beyazların ırkçı yönetimindeki ülkeler dışında Afrika'da emperyalizmin asıl kalıntısı sıfatı taşıması gereken bir takım bölgeler daha vardır. Şu anda 4'ü büyük, 6'sı küçük olmak üzere 10 tane olan bu toprak parçaları, dipnot 28, 1996 sonunda bağımsız olmayan yalnızca Rion, France ve St. Helena, İngiliz gibi adacıklar kalmıştır. Portekiz, İspanya ve Fransa yönetiminde olup Afrika'nın yüz ölçümünün %14'ünü, nüfusunun da %6'sını oluşturmaktadırlar. Bu sömürgeci devletlerden bugün belli başlı olarak Portekiz kalmıştır. Bu devletin sömürgesi Angola'da Movement Popular Pour la Liberation in the Africano, MPLA, Guinea-Bissau ve Cabo Verde adalarında Parti African de Independence de Lagoon et du Cap Verde, PAIGC, Mozambik'te Front de Liberation Mozambique, Frelimo, ve Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yasa dışı olarak yönetilen Namibya'da South West African People's Organization adlı örgütler gerilla savaşları sürdürmektedir. Dipnot 29, Uluslararası Adalet Divanı 21.06.1971 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Namibya'yı yönetmeyi bırakması gerektiğine karar vermiştir. Bu örgütlerin bu topraklarda yaşayan halkların otantik temsilcisi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından karar altına alınmıştır. Dipnot 30, Le Monde 16.11.1972. Haziran 1970'te Roma'da toplanan Portekiz sömürgeleri halklarına destek için Uluslararası Konferansı'nın kurduğu Hukuk Komisyonu'nun raporunda Portekiz egemenliğinin self determinasyonuna engel olduğu için gayrimeşru olduğu, self determinasyonu gerçekleştirmenin tek çıkar yolu olan silah direnmenin ise meşru bulunduğu, ellerinde fiili denetim altında bölgeler bulunan bu gerillaların uluslararası hukukun sücesi sürdükleri mücadelelerinde uluslararası bir çatışma sayılması gerekeceği, bu nedenle Portekiz hükümeti bu konuda Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ulusal yetki ile ilgili 2.7. maddesini ileri sürmeyeceği gibi ayrıca 1, 2 ve 4. Cenevre Konferanslarının savaş tutsakları ve yaralılar ile ilgili hükümlerin uygulanmasının gerektiğini ileri sürmüştür. Dipnot 31, Liberation Struggle in Portuguese Colonies, All India Peace Council and India Association for Afro-Asian Solidarity, New Delhi, People's Publishing House, 1970, sayfa 26. Dünyanın her tarafından gelen baskılara karşın Portekiz hükümeti çok daha güçlü emperyalist devletlerin çekildiği Afrika'da direnmeye devam etmektedir. Portekiz arkasına dayadığı iki üye vardır. Bunlardan biri yukarıda sözü edilen ırkçı beyaz yöntemlerdir. İkinci ve asıl önemli dayanak ise NATO örgütü ve bir takım batılı ülkeler olmaktadır. Dipnot 32, Portekiz'in bu konuda NATO ile ilişkileri için bakınız. Bertha Schwartz, The Portugal at NATO, Zone Africa, sayfa 32-36. Portekiz bu sömürgelerde asıl ekonomik sömürüyü uluslararası tekerlere bırakmakta, kendisi daha çok tarımla yetinmektedir. Dipnot 33, Gerard Chenley, Lagure e Angola, Le Monde Diplomatique, sayfa 27. Böylece bu sömürgelerin özellikle yeraltı zenginliklerinin işletilmesine vermek karşılığında rejimi ve sömürgeciliği yüzünden yalnız kaldığı bir dünyada bu tekerlerin mensup olduğu büyük ülkelerin desteğini sağlayarak yaşamaya çalışmaktır. Portekiz için hem ham madde üreticisi ve kapalı pazar hem de ulusal gururundan yoksun bir politika izlemek suretiyle batıdan destek kazanma işlevi gören bu sömürge kalıntıları Afrika milliyetçiliği için iki açıdan çok önemli bir tehlike yuvasıdır. Birinci tehlike, bu Portekiz sömürgelerinin Afrika'nın radikal milliyetçi rejimlerini sürekli olarak yapılan saldırılara üstlük etmesiyle ortaya çıkmaktadır. Mozambik Niger aleyhtarları gelişmekte, buradan kalkan ekstrarengiz uçaklar Kuzey Tanzanya'yı bombalamaktadır. Dipnot 34, Le Monde 26.12.1972. 1967'de Kongo Brazzaville paralı askerlerinin saldırısına uğramıştır. Dipnot 35, ARB PSC Series Volume 4, No 7, August 1976, sayfa 820-821. 1970 Kasım'ında Seko Ture'nin Guinness'i Portekiz'in desteklediği komandolarca istila edilmek istenmiştir. Dipnot 36, bakınız ARB PSC Series Volume 7, No 11, December 1970, sayfa 1933-1936, ayrıca Magnitat, sayfa 401. Portekiz ilerici yönetimlere yaptığı baskıların bir örneğini de Zambayi'de vermiştir. Malibu-Zambayi yolunun tek geçidi olan Nugama Köprüsü, Haziran 1968'de sabote edilmiş, Mayıs 1966'da Temmuz 1969'a kadarki dönemde Portekiz'in silahlı kuvvetleri Zambiya sınırının %35'i karadan 25 tavadan olmak üzere 65 kez ihlal etmiştir. Dipnot 37, Martin, sayfa 759. Kurtulmamış toprakların Afrika milliyetçiliği için oluşturduğu ikinci ve belki daha önemli bir tehlike de Portekiz'in bu toprakları her an beyaz kolonların yönetimine bırakarak çekilmesi ve böylece yeni ırkçı rejimler yaratılması olanağıdır. Dipnot 38, Soddikon, sayfa 68. Nitekim Portekiz bütçesinin %43'ünden fazlasını götüren Angola, Gine ve Mozambik savaşlarını bir an önce ordunun ve vatanın onurunu kurtararak bitirmek istemekte ve bunun için de yukarıda belirtilen tehlikeyi itiren bir formül önermektedir. Bu formülde göre bu topraklara çok ırklı bir bağımsızlık verilecek, başta Afrikalı bir cumhurbaşkanı bulunacaktır. Bu arada sistemle bütünleşmiş 35 bin 50 bin Afrikalı küçük burjuvanın desteği sağlanacak ve bunlar 200 bin Portekizli, 100 bin Melez, 20 bin Hindu ve 15 bin Çinli avantajlarına sahip olacaklardır. Buna karşılık 9 binin Afrikalı'nın yaşamlarında bir değişiklik olmayacaktır. Formül Portekiz için ikili bir avantaj sağlamaktadır. Hem savunma giderleri yeni devlete yüklenmiş olacak hem de çok uluslu şirketlerin varlığını ve karlarını garanti eden soluk yüz iktidar kurulu düzenini sürdürecektir. Rodezio rejiminin bütün dünyada gördüğü tepkiyi hesaplayan Lisbon hükümeti, Güney Afrika Bankası Müdürü George Jardim yönetiminde 1971 yılından beri bu formülü tezgahlamaya çalışmaktadır. Dipnot 39, Vergülü Delemas, Mozambik, sayfa 8. Bu arada Afrika milliyetçileri kendilerine yapılan bütün insanlık dışı muamelelere rağmen tek çıkar yol olarak gördükleri silahlı savaşımları sürdürmektedirler. Nitekim 1973'te öldürülen Amilcar Cabral'ın önderliğini yaptığı PAIGC kuruluşu hareketi yine Bissau ve Cama Verde'nin kurtarılmış olan büyük bir bölümüyle Eylül 1973'te bağımsızlık ve cumhuriyet ilan etmiş bulunmaktadır. 2. Kara Afrika'da birleşme, Panafrikanizm sorunu. Afrika milliyetçiliğini incelerken en önemli temalardan biri olarak gördüğümüz Panafrikanizm bu kez de karşımıza bir birleşme sorunu olarak ortaya çıkmıştır. İkinci bölümde söz edilmiş olduğu gibi Panafrikanizm yeni dünyada doğduğu şekliyle bir pan-negro hareketi olmuş. Bu haliyle diaspora zencilerinin ezilmişliklerini ana kıtaya duydukları platonik bir özlem biçiminde dile getirmekten ileri gitmemişti. Panafrikanizm Afrika'da bağımsızlık temasının ortaya çıkmasıyla kara kıta için bir anlam taşımaya başladı. Dipnot, bakınız 3. bölüm açmazı gidermenin yolları Panafrikanizm. Bir birlik duygusu yaratarak olumlu öğelerden yoksun bir ortamda, ulusal bilincin yokluğunda bir renk bilincinin oluşmasına önemli katkıda bulundu. Panafrikanizmin fikir alanından çıkarılarak bir siyasal eylem haline dönüştürülmesi, yani Afrika'da siyasal bir birlik sağlanması, Afrika ülkelerinin bağımsız olmasıyla olanak kazanabilirdi. İşte Panafrikanizmin bir birlik sorunu olarak ortaya çıkması bu noktada olmuştur. Çünkü hiçbir Afrikalı tarafından yadsınmayacak kadar değerli bir tabu olan Afrika milliyetçiliği ile bir madalyonun iki ayrı yüzü sayılan Panafrikanizm bir türlü gerçekleşmemiş, aksine Afrika'da ayrılık belirtileri gün geçtikçe daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. A. Panafrikanizmi gerçekleştirme yolları, Nkrumah ve federalist yaklaşım. Bağımsızlıktan sonra Panafrikanist ülkünün babaları sayılan Du Bois, Garvey ve George Padmore gibilerinin geleneğini sürdüren tek başına Nkrumah oldu. 1945'te Manchester'da toplanan ve Afrika'nın bağımsızlığı temasını ile ilk kez işleyen 6. Panafrikanist Kongre'deki genç önder Nkrumah, Gana bağımsızlığa kavuştuktan sonra Akra'da Aralık 1958'de bütün Afrika Halkları Konferansı'nı topladı. Amacın bağımsız Afrikalı ülkelerinin bir Commonwealth'ı olduğu kararlaştırıldı. Nkrumah, Balkanlaştırmanın büyük devletlerin klasik oyunu olduğunu, Afrika'nın gerçekten kurtulabilmesi için siyasal birliğin şart olduğunu savundu. Birleşmiş Afrika kıta çapında bir ekonomik planlama, ortak bir savunma stratejisi ve ortak bir dış politika uygulamalıydı. Bu siyasal birlik teması Nkrumah'ı Gana Anayasası'na ulusal egemenliğin kıta çapında bir birlik örgütüne devredileceği ilkesini koymaya kadar götürdü. Nkrumah 1960'ta Gana Ulusal Meclisi'nde yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Afrika'nın bağımsızlık ve birlik mücadelesi siyasal birleşmeyle başlamalıdır. Ekonomik işbirliği içinde meydana getirilecek gevşek bir konfederasyon sadece zaman kaybettirecektir. Afrika kişiliğini amaç alan ve Afrika'yı dünyanın gözünde önemli bir güç olarak sunan dış politikamızın birliğini sağlayacak olan sadece bu siyasal birlik olacaktır. Afrika halkları bağımsızlığı soyut amaçlar için istememektedir. Siyasal bağımsızlık yoluyla ekonomik ilerleme, eğitim ve kendi kaderleri üzerine gerçek bir denetim sağlayacaklarını bildikleri için istemektedirler. Dipnot 1, Kon-Skolski, sayfa 179-180. İşte Nkrumah için bunların sağlanması ancak bağımsızlıkla birlikte gelecek Panafrikanist birleşme olabilecekti. Bunun yönetimi de Nkrumah tarafından federalist yaklaşım olarak belirlendi. İngiltere'nin Amerika kıtasındaki kolonileri nasıl iş başında federasyon kurup birleştirirlerse Afrika'da öyle yapmalıydı. Çok sınırlı da olsa bağımsızlık sonrasının birlik havası kaybolmadan siyasal birliğe gidilmeliydi. Aksi halde henüz yeni oldukları zaman egemenliklerine izin vermekte hiç tereddüt edecek ülkelerden sonra da hiç vermeyebilirlerdi. İşlevselci yaklaşım ve sonucu bloklaşmalar. Nkrumah'ın bu organik birleşme tezinin karşısında başka milliyetçi önderlerden farklı bir yöntem önerdiler. Senkor, Azik ve Selesi gibilerinin sözcülüğünü yaptıkları bu eğilime göre bağımsızlığın hemen ertesinde siyasal birleşmeye gidilemezdi. 1949'da nasıl Avrupa'nın birleşmesi söz konusu olduğunda çözülmesi gereken sorunların gerektireceği kurumların birer birer kurulması yoluna gidildiyse Afrika'da da böyle yapılmalıydı. Avrupa'nın geliştirdiği birlik kuramına göre ekonomik anlaşma ve gümrük birlikleri gibi kurumlar ticaret ve işlemleri arttıracak, bu artışın getireceği sorunlar devlet mekanizmaları tarafından çözümlenemeyeceği için uluslararası bir bürokrasi yaratacaktı.